Merhabalar. Bir kez daha herkese merhabalar. Kale Talks'un bütün geçen haftadan başladık. Bu hafta devam ettik ve bu sonuncusuna geldik. Ne yapıyorduk? Bir kez daha ilk kez izleyenler için hatırlatma yapalım. Kale Grubu'nun holdingin kurucusu İbrahim Budur merhumun bu yıl dördüncü yıl dönümü. Aile onu farklı şekilde anar, farklı şekilde her sene anısını yaşatmaya çalışırdı. Bu sene içinde bulunduğumuz koşullar başka bir tercihe yöneltti. Bu tercih Kale Talks başlığı altında kendisinin sahip olduğu değerleri 5 ayrı konuşmayla çok kıymetli bu konuda emek vermiş, gayret etmiş, yıllarını, zamanını, emeğini, ki yeri gelmiş belki de sermayesini, sağlığını bu konuda harcamış insanlar var aramızda. Onlarla konuşup onlardan fikir almak, onların anılarını dinlemek, onların görüşlerini almak için bir seri yapmıştık. Bu sonuncusu. Ana başlığımız aslında cesaret. Cesareti konuşacağız. Cesaret için 3 tane muhteşem, bu işte nasıl cesaret ettiniz diyeceğiniz insan var. İçimizde tanıyanlar vardır, tanımayanlar vardır. Ben her misafirin konuşması öncesinde kendilerini kısaca size tanıtacağım. Şimdi cesaret kelimesi aslında Arapça bir dereyi geçmek demek. Ne demek dereyi geçmek? Derenin dibini görüyorsanız rahatlıkla adım atarsınız. Ama derenin dibini görmüyorsanız, karanlık bir yerse, bulanık bir suysa, ya acaba ne var? O yüzden cesaretin içinde bir miktar korku vardır. Yani cesur bir insan korkmadan bir iş yapamaz. Zaten korkmuyorsa orada cesarete gerek yok. Ben her zaman geçtiğim yoldan hiçbir şekilde bir korku yaşamadan geçiyorsam cesur olduğum için geçmiyorum. İçinde bir miktar korku var. Hatta o korkunun yaratmış olduğu bir enerji var. Bu üç insan hayatlarında bazı şeylere kendi başlangıç noktalarından öyle farklı yerlere gitmek üzere hareket etmişler ki bulundukları yerle, geldikleri yerle, ilk başladıkları yer arasında çok ciddi farklar oluşmuş. Bizim dilimizde yanlış tercüme edilmiş çok büyük, çok önemli, çok kıymetli bir kitap vardır. Platon'un Republic kitabı bizim dilimize niyeyse devlet diye tercüme edilmiştir. Republic devlet demek değil ama hadi biz de geleneğe uyalım madem öyle geldi. Anlamları çok farklı olmasına rağmen Republic'le kastedilen politei, yani aslında politikadan, şehre ait olan şehirden bahsedeceğiz. Her şey politikacılara bırakılmaz. Sivil toplum örgütleri, sivil dayanışma, sivil zaten civilization dediğiniz medeniyetin, medeniyette Arapça Medine şehirleşmenin kökünden geldiği için şehirde yaşantı daha iyi nasıl olabilir? Bunun sadece teorik tarafını oturup bir kenarda düşünüp kitap yazan çok nitelikli insanlar var binlerce yıldır. Öbür taraftan da yazanlar ve aynı zamanda bunu uygulayanlar ya da kendi ömrünü buna vakfetmiş insanlar var. Hatta ilginç bir şey paylaşayım sizlerle. Muhtemelen izleyenler arasında ya kendisi ya akrabası ya tanıdığı Hayrabolu, Tirebolu, Safranbolu, Gelibolu, İnebolu, Bolu civarlarında oturan, orada doğmuş olan vardır. Kelimelerin sonu niye Bolu ile bitiyor? Aslında bunların hepsi polis, şehirden geliyor. Ta Roma'dan, eski Yunan'dan kalan. Biz buraya geldikten sonra değil, biz gelmeden binlerce, yüzlerce yıl önce burada başka medeniyetler, başka düşünceler yaşamış. Ve aslında felsefenin ilk kurucusu olan Thales M.Ö. 700'de bizim bir komşumuz, akrabamız sayılır. Miletos, yani Aydın'da çıkmış. Düşüncenin merkezi bu topraklar. Son zamanlarda başka başka yerlere doğru savrulmuş olsa da yine de burada çok nitelikli insanlar yüzyıllar boyunca düşünmüşler, söylem üretmişler. Söylem de zaman içinde eyleme dönüşmüş. Şimdi biz bu cesaret konusunu iş, emek, emeğin sömürüsü, dünyada bakıldığında farklı şirketler, müthiş bir kapitalist bir sistem altındayız diye tartışılan bir ortamın içindeyiz. Bir de hiç beklemediğimiz, ne kadar hazır olduğumuz ciddi tartışma konusu olan bir COVID-19 dönemi ve o dönem sonrasında dünyada yeni şekillenmeler bekleniyor. Burada bir parantez açıp ardından muhtemelen daha derine inmek için ben sözü konuklara vereceğim. Parantezimiz de şu, kapitalizm kötüdür dersek, kapitalizm sadece bir izim, bir sadece doktrindir. Kapitalist dediğiniz o sistemi nasıl yönetiyorlar? O sistemin aslında başka türlü fayda üretme şansı var mı? O bir sistem, bir tarif, bir çerçeveden ibarettir. Aslında her türlü sosyal sistemi de vezir de eden, rezil de eden tabiri caizse insanoğlu ve insanoğlunun yaptıkları. Şimdi ilk konuşmada bize tabii ki önce hanımlara öncelik, beyefendiler bekleyecekler. Bir hanımefendi eşlik ediyor. Kendisi aynı zamanda bir öğretim üyesi. Nasıl bir öğretim üyesi diye bakarsanız böyle sadece basit bir işte okul vesaire işiyle uğraşmamış. Hayatını bu işlere adarken farklı okullarda okumuş, yurt dışında okumuş. Ben hiç detaya girmeyeceğim çünkü kendisini habire bu konularda anlatmasını rica edeceğim. Nasıl bir yolculuktan geldiğini. Sonra ömrünü bu sosyal örgütlenmelere, sosyal girişimciliğe, sosyal etkiye, bu sosyal etki nedir, sosyal girişim nedir, bu işlere adamış. Bir de her zaman söylerim ben, işin ucunda bir kadın varsa orada doğurganlık vardır. Doğurganlık varsa süreklilik vardır. Dolayısıyla sözü önce Itır Erhard'a verelim. Itır, sen ne diyorsun? Bu nasıl başladı senin öykün? Buraya nasıl geldi?
Çok teşekkürler Fazıl. Giriş için de çok teşekkürler. Çünkü benim de tabii arka planım felsefe. O yüzden her yere, her konuya felsefeyle ve kavramlarla başlamak hani benim de çok sevdiğim bir şey. Aslında tabii ben üniversitede hem gönüllüye başladım, bir yandan da felsefe okuyordum. Tabii felsefe alanı, işte adalet nedir, hak nedir, birey nedir, bilgi nedir, bu alanları da çok derinden deştiğiniz ve bunların üzerine sorular ürettiğiniz bir alan biliyorsun. Ben işte ikisini aynı anda götürürken, yani bir yandan teoriyi çalışırken bir yandan da pratiği gözlemleme şansım oldu. Ve gerçekten dünyada çok fazla eşitsizlik olduğunu aslında çok erken yaşta keşfetme şansım oldu. Çünkü biliyorsun gençleri, çocukları aslında biraz koruyoruz ve onları kendilerininkinden farklı yaşamlara pek maruz bırakmıyoruz tırnak içinde. Benim bu konuda bir şansım oldu. Bir yandan da babam psikiyatrist ve babamla beraber defalarca, çünkü annem babam çalışıyordu çocukluk yıllarından itibaren, babamla servisleri ziyaret etme, oralarda vakit geçirme ve toplum dışına itilmiş bir takım insanlarla çok erken yaşta tanışma şansım oldu. İkisini bir araya koyunca da tabii hem teoriyi çalışmak hem de pratikte ben ne yapabilirim? Ya biliyorsun felsefe öyle bir alan ki pek pratiğe girmez. Hatta ben doktora tezimde Alzheimer, hafıza, benlik gibi konular çalışıyordum ve nörobilim datasına da bakıyordum. Yok, felsefe bu alanlara girmez, felsefe a prioridir diye tepki alıyordum. Aslında ben bir orta yol bulmaya çalıştım. Yani felsefenin düşünme biçimiyle pratiği birleştiren uygulamalı alanlarda çalışmaya başladım. Neydi bunlar? İnsan hakları, insan hakları ihlalleri, eşitsizlikler, eşitsizliklerin azalması. Yolculuk böyle başladı aslında. Üniversite yıllarında başladı yolculuğum.
Peki. Şimdi çok önemli bir şeyden bahsediyorsun. Adalet, eşitlik, işte o nedir, bu nedir? Çünkü ben de diğer programlarda da hep buna dikkat ettim. Önce kavramı anlayalım. Kavramı anlarsak çünkü mutabakat büyümeye başlıyor. Tartışacağımız çerçeve netleşmeye başlıyor. Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırıyoruz. Peki bu ilk felsefeyle başladı. Sonra sosyal hayata doğru geliyoruz. Baba psikiyatrist. Demek ki ne seziyoruz burada? Bir defa işin içerisinde bir psikoloji var. Bir psikoloji biliyorsun benimle olan ilişkim en basitinden. Evet. Psikoloji benim senle olan ilişkim. Biyoloji de benim doğayla olan ilişkim. Bu üçü birleşmeye başlayınca ilk nereden, ne oldu da bir adım, o ilk cesaret, cesurluk anı var ya. Evet. Ya ben yapar mıyım, yapamaz, bir tedirginlikten evet. O adımı nasıl attın? Ne o adım ilk?
Evet, aslında işte Orhan Pamuk'un bir kitabı var ya, ya bir kitap okudum hayatım değişti. Ben de bir poster gördüm hayatım değişti. Yani hep gönüllülük yaptım, evet, bu kavramlar üzerine düşündüm, pratiğini düşündüm. Fakat bir gün bir poster gördüm. O dönem Chicago'da yaşıyordum ve bir çocuk hastanesinde gönüllü çalışıyordum. Posterde şu yazıyordu: maratonu tamamlamak zor mu zannediyorsun? Kemoterapiyi dene. Ya o kadar çarpıcı bir söylem ki önce iki kavramlara tabii takık olduğum için hiçbir şekilde bağlayamadım. Yani maratonla kemoterapinin nasıl bir bağlantısı olabilir ki diye. Sonra detaylı baktığımda koşarak lösemi lenfoma araştırmalarına kaynak yarattığını gördüm. Ciddi kalabalık bir grubun. Ve ben de buna dahil oldum. O çok uzun hikaye ama ben de koştum, kaynak yarattım. Şimdi cesaret ondan sonra başlıyor. Ben bunu Türkiye'de nasıl yaparım dedim. Yani ben bunu Türkiye'de yapacağım. Hatta o dönem Boğaziçi Üniversitesi dergisi, sanırım ilk röportajım. Bunu yaptığımı görmüş sosyal medyadan. Benimle küçük bir röportaj yaptılar. Ben o gün dedim ki ben bunu Türkiye'de gerçekleştireceğim. İşte cesaret orada aslında devreye girdi. Türkiye'ye geldim ama tek başına cesaret bir işe yaramıyor tabii. Size inanacak başka yol arkadaşlarına ihtiyacınız var. Bir de tabii sahaya çıkmaya ihtiyacınız var. Ve Türkiye'de durum nedir, sivil toplum ne durumda, birey sivil toplum ilişkisi, bağış toplama, bağışlar nereye gidiyor, endişeler nedir diye 2 senelik bir saha çalışması yaptık. O dönem 5 arkadaşım daha katıldı. Bir tanesi Renay, hala yol arkadaşım. Ve o şekilde o dataya da bakarak biz bunu yaparız dedik. Ve 2008 yılında ilk adım adımla beraber, adı da adım adım çünkü korkutmak istemedik kimseyi. Yani yollar da adım adım aşılır, bağış da adım adım toplanır diye. Ve 2008'de ilk Türkiye'deki yardımseverlik koşusunu 40 tane birebir tanıdığımız arkadaşımızla beraber gerçekleştirip bağış topladık.
Ya bu ben de şunu hatırlattı. Şimdi bir Maraş Antakya vardır, Osmanlı'ya danışmanlığa gelir. 1835 yılında gelir ve hani biliyorsun bizim Türkler, her Türk asker doğar diye sokakta dolaşırız. Ordumuz çok kıymetlidir. Moğolların içindeki en savaşçı kabilelerden biriyizdir malum. Şimdi Türk toplumunun ilginç bir özelliğini paylaşır. 1835'te Türkiye'ye geliyor Moltke Paşa. 4 sene kadar kalır. Hatta bir savaşa bile katılır burada. İşte hani bildiğim bugünkü danışmanlar var ya, Mackenzie vesaire gibi. O zaman da bu gelmiş. Ordunun ıslahı için, yenilik projesi için uğraşacak. Aynen şöyle anlatıyor anılarında. Diyor ki padişaha sunmak için padişah da 2. Mahmut, amcası 3. Selim yapmış ıslahatı. O da onun yolundan ilerliyor. Padişah'a sormak için diyor 3 tane plan hazırladım. Tam sunacaktım ki, aynen böyle tarif eder. Padişah şunu söylüyor 2. Mahmut. Moltke Paşa diyor, en kısa zamanda hangisi olacaksa, gerçekleşecekse onu anlatın. Diğer 2 tanesini dinlemiyor. Mareşal Moltke'nin sonralara şöyle bir analizi var. Diyor ki bununla beraber bütün Türklerde müşterek olan bir tarafı gördüm. Türkler uzun ve zahmetli olan işi istemiyorlar. Kısa ve hemen sonuca ulaşacak bir iş istiyorlar. Şimdi sen oradan diyorsun ki ben adım adım gittim. Ya bizim coğrafya adım adımı bilmiyorum, şimdi diğer konuklara da soracağım. Ben bu aralar Covid-19 ile ilgili bir sevinçli şey söyleyeyim sana. Türkler sıraya giriyor Itır. Mecburen sıraya giriyorlar değil mi? Böyle hem de 6 feet dediğimiz bu 2 metrelik mesafeden. Ya da şimdilik kaynak yok. Dur bakalım ne olacak, göreceğiz ama hani bir musibet. Şaka bir tarafa. Bu Moltke'nin anlattığından bu yana devam edersek sen bu adım adımda, çünkü bizde hep şöyle bir şey var ya kardeşim ya, sen mi kurtaracaksın bunları? Olmaz o iş. Gideceksin de adım adım, oho var ya, oraları biraz anlatsana çünkü insanların bunu duymaya çok ihtiyacı var bence, lütfen.
Evet. Ya çok çok güzel bir noktaya değindin çünkü tabii ikisi de söylendi. Bir, çabuk yap, yani bu kadar bekleyecek zaman yok, hani yarın yapsanız ne olur. Tabii biz böyle sürekli dataya bakalım, veriye bakalım, sahayı analiz edelim. Orada tabii bir takım dirençlerle karşılaşıyorsun. İkincisi de sana mı kaldı? Yani bu sanırım hayat boyu beni bırakmayacak. Yani ne yaparsak yapalım, buradaki diğer arkadaşlarım da belki söyleyecek. O sana mı kaldı, bana mı kaldı? Bizim kültürde maalesef çok yaygın bir duruş. Kime kaldı dersen, genelde bunu devlet çözsün, tırnak içinde çok varlıklı insanlar çözsün, sana ne oluyor diye bir tutum var. Aslında değiştirmek istediğimiz buydu. Koşuyu burada bir metafor olarak alabiliriz. Bunu, büyük sorunların çözümü için bireyler harekete geçmeli. Eğer bireyler harekete geçmezse hiçbir sorun çözülemez. Yani bununla yola çıktık. Bir yandan bireyle çalışarak, inan sen bu sorunun çözümünün parçası olabilirsin. Buna ikna etmeye çalıştık. Burada da tabii ilk halkadan başlıyorsunuz. Yani sizi çok seven, zaten inanan, tanıdığınız arkadaşlarınız, aileniz ikna oluyor önce. onlar sosyal fayda yaratıp bir sorunun çözümüne katkı sağladıkları zaman ve somut bir şekilde elinde olduğu zaman, yani ilk koşu işte 40 kişi koştu, 72 bin lira bağış topladı ve onunla somut çözümler yaratıldı. Ondan sonra katılmak çok daha kolay oluyor. Çünkü sonuç görmüş oluyorlar ve diyorlar ki o yaptıysa ben de yaparım. Yani en zoru işte o ilk yaptığınız, yani ilk kez yaptığınız işin etkisini gösterene kadar geçen zaman, orada işte müthiş bir kararlılık, tutarlılık ve pes etmemek, sabır gerekiyor. Tabii cesareti de hiçbir zaman kaybetmemek gerekiyor.
Çok teşekkür ederim. Çok güzel özetliyorsun. Yani ben de şimdi senin söylediğinden ipucu şöyle gözümde canlandı. Dedim ki önce niye seni sevenlere gidiyor? Muhtemelen psikolojik arka planı olmalı. Yani evet cevaplarını almak bir diğerine tekrar ısrarla gitmeyi gerektirecek bir şeyi sağlıyor. Ben kişisel bir saptama yapayım, sonra fikrinizi üçünüze de ayrı ayrı soracağım. Ya ben 20 yıldır bu çatışma yönetimi müzakere konusunda çok meraklıyım. Eğitimler veriyorum, eğitimler alıyorum, araştırmalar yapıyorum vesaire. Ama çok ciddiye alıyorum bunu. Şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Sanki hani artık bir argüman olarak böyle bir ya nedir hipotezin filan söyleyebilecek duruma geldim 20 yıl küsürden sonra. Şöyle ya bence Türkler istemiyorlar ve istemeyi de bilmiyorlar. Yani bir yüzümüzün bir tutma hali. Bir çocukken pazara gidince annemiz bile pazarlık yaparken yanında böyle boynu bükük kalma halimiz vardı ya, şimdi artık pazar mazar kalmadı, ayrı mesele, ama bu isteyememe. Amerika'da o network denilen, ya bir dakika beraber bir şey yapalım, dur hemen vazgeçme, bir daha anlatayım filan. O yakışık olmayan ısrarcılık hali bizde daha yeni gelişiyor. Bizde çünkü bu satıcı, çerçici köylere sokulmazmış eskiden. Aşağılanan işler bunlar. Yani biz hep mert, cesur, 5 lira. Yani yalan da söyleyemiyor. Yardım da isteyemiyor. Yani muhtemelen bir elimden biri tutsun halimiz var. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi Doktor Uygar Özesmi var. Şimdi Doktor Uygar Özesmi'nin CV'si çok, ya hepsinin CV'si enteresan bu insanların. Hani evvelden bir laf vardı ya, bir lisan bin insan. Şimdi bir CV bir insan gibi başka bir hale dönüyor galiba. Ya Uygar kışkırtıcı diyor kendi yazılımında. Ben diyor kurucu ve kışkırtıcı oldu. Onun Good for Trust diye bir yapısı var. Şimdi onları da soracağım kendisine, ama ilgimi çeken şu oldu. Çok severdim kendisini, ki şu anda galiba kuzenidir. İbrahim Kahveci'nin yazılarını çok okurum. Çünkü ben Adnan Kahveci'yi çok seviyordum. Türkiye için müthiş, modern ve gerçekten ideal bir politikacı örneğiydi. Şehre dair bizi geliştirecek biriydi. Onu da bir kez daha rahmetle analım. Bence çok çok çok iyi bir liderlik örneğiydi. Çevreden sorumluyken 89-90'da rahmetli Kahveci'nin danışmanlığını da yapmış. Ya kardeşim, 90 yılında böyle mübarek bir insanın danışmanlığını yapmak, Fulbright kursu, Ohio State vesaire, MacArthur bursu. Ya bir dakika ya, oradan geliyor Erciyes Üniversitesi'ne. Tamam, biliyorum usulen öğretim üyesi olacağımız okulda doktora yapmayız, başka bir yerde yapar geliriz, ama yani nereden nereye gidiyor? Bu savrulmalar, bu cesaret. Ya kardeşim sen kaç yaşındasın? 90 yılında rahmetli Adnan Kahveci'ye danışmanlık yapıyorsun. Uygar'cığım top sende, ne diyorsun? Mikrofonu açar mısın lütfen? Tamam.
Vallahi o Kahveci'nin öngörüsü diyelim veya o Kahveci'nin lütfu. Ben o zamanın Cumhurbaşkanı'na kuşları tanıtıyordum Seyfe Gölü'nde. Sayın Kahveci'yle de orada tanıştık. Ve o istedi kendisiyle çalışmamı bir süre. Ondan sonra ekonomi bakanı oluncaya kadar da işte 19 yaşında kendisiyle bir yıl çalışma ayrıcalığına sahip oldum. Özellikle sulak alanların korunması, doğanın korunması konusunda görevim vardı. O zamanlar Çevre Genel Müdürlüğü vardı. Daha sonra müsteşarlık oldu. Daha sonra bakanlığa dönüştü. Çevre Genel Müdürlüğü sırasında sevgili Sayın Tansu Gürpınar'la birlikte bir süre çalışma imkanı buldum. Çok keyifli zamanlardı, keyifli günlerdi. Keşke politika bugün de öyle olsa.
Ah ah, ne güzel. Peki sen kendi cesaretini, ya ben de biraz önce Itır çok güzel anlattı kendi. O eşiği aşma cesaretinin örneği nedir? Sen bize böyle ne söylersin?
Yani nasıl cesaret mi bilmiyorum. Benim hikayem biraz daha şeyden geliyor. kalpten ve sevgiden zannediyorum. Çünkü çok küçük yaşlardan beri doğa çalışmaları içerisinde olduğum için, ekoloji alanında çalıştığım için, özellikle kuşlar konusunda. Bu araştırmalar sırasında şunu gördüm ki sevdiğim şeyler sulak alanlar kuruyordu. Kuşlar yok oluyordu. Dolayısıyla o yok oluş, yani sevdiğin, aşık olduğun şeyin ellerinin arasında eriyip gitmesi durumu insanın pek baş edemediği bir şey. O zaman ne oluyor? Diyorsun ki ben sevdiğimi koruyacağım. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Dolayısıyla öyle bir motivasyon belki daha çok. Buna cesaret denebilir mi bilmiyorum ama sonuçta yok olan bir şeyi, sevdiğim bir şeyi koruma içgüdüsüyle daha çok harekete geçtim. Bunu ilk önce bilimle yapabileceğimi düşündüm. Dolayısıyla bilim alanında kendimi yetiştirdim. Çevre bilimcisi oldum. Ondan sonra baktım sadece bilimle bu iş olmuyor. Onun üzerine sivil toplum çalışmaya başladım. Sivil toplum kuruluşlarında da çok değerli çalışmalar yapıp çok başarılar elde etmemize rağmen bu da yetmediğini gördüm. Yani hala kuşlar azalmaya devam ediyor. Hala doğa yok oluyor. Bunun üzerine de dedim ki bunun başka bir yolunu aramalıyız. Sivil toplum kuruluşlarından sonra da işte sosyal girişimler alanında çalışmaya başladım. Ki bugünün de daha çok hani üç sosyal girişimci olarak burada sizle beraberiz. Belki o cesareti sosyal girişimlere geçişte göstermiş olabilirim. Şöyleydi. İşte o dönemde yani 2012 senesinde ben Greenpeace'in genel direktörüydüm. Greenpeace'te biz çok başarılı kampanyalar yürütmüştük. Hatta belki de Türkiye'ye online kampanyacılığı biz getirdik. Greenpeace Akdeniz olarak o dönemde. Öyle ki başlatmış olduğumuz imza kampanyalarında bir tanesinde küçük balıkların korunmasına üzerine seninki kaç santim kampanyası diye bir kampanya vardı. Orada 825 bin imza toplamıştık ki bu büyük bir rekordu. Bu sayede su ürünleri sirküleri değişti ve balıkların korunması sağlandı. Yine başka bir kampanyada 260 bin civarında 260 bin imza almıştık ve bu sayede Türkiye'ye GDO'lu gıdaların ithalatı bu kampanya sayesinde engellendi. Dolayısıyla Greenpeace'te çok gitgide üye sayımız artıyor, gelirlerimiz artıyor, her şey gayet iyi gidiyor. Bir gün ben dedim ki Greenpeace'ten istifa ediyorum. Adı sanı duyulmamış Change.org diye bir kurum var. Onu Türkiye'de kuracağım. Onun üzerine işimden istifa ettim ve Change.org'u 2012 senesinde Türkiye'de kurdum. Şimdi orada herkes bana şunu da söyledi bir kere. Biraz Itır'ın da söylediği gibi. Birincisi şunu söylediler. Sen deli misin dediler. Yani hiç tanınmayan, bilinmeyen bir şeye iki kişiyi işe alıp üç kişi başlıyorsun. Koca Greenpeace Akdeniz. Akdeniz'de beş ülkede yürüttüğün bir örgüt var. Son derece başarılı. Kariyerinin zirvesindesin. Şimdi ne oldu bir anda sen bütün bunları bırakıp bir örgütü Türkiye'de yeşertmeye kalkıyorsun. Şimdi bakın 2012'den boyu 8 yıl olmuş. 8 yılda Change.org'da 19,5 milyon kullanıcı olmuş. Yani Türkiye'deki her internet kullanıcısından, aktif kullanıcıdan bir tanesi Change.org'da imza atmış. Bugün her ay ortalama 1,5 milyon kişi imza atıyor Change.org'da. Greenpeace'teyken biz bir yılda 1,5 milyon imza alsak bayram ediyorduk. Geçen ay COVID-19 seviyesi krizinden dolayı artan taleplerden dolayı 2,5 milyon imzaya kadar çıktı sayılar. Tabii şimdi tekrar normalleşmeye başladı. Ama şimdi insanlar harekete geçiyor. Yani belki orada bir cesaretten bahsedebiliriz.
Peki çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok ilginç tabii. Her birinizin geldiği yer, vardığı yer ilginç. Şimdi sıra Bego'da. Bego, Abdülhalim Demir Bego, yani biraz enteresan. Yani Bego diyelim biz şimdi. Belki topu şöyle atacağım Bego'ya. Ne oldu, sen nereden geldin buraya meselesini, ama orada da yine bir bağlantı aklıma geldi sen söyleyeceksin. Bana deli dediler diyorsun ya, Itır da dönüyorsun. Deli, Muhtemelen Bego'ya da deli dediler. Ama unutmayın, Char Deli Petro diye bir adam vardı. Dünyada ona herkes Petro the Great, büyük Petro der. Bir tek Türkler ona deli der. Çünkü bir şeyi değiştirmek isteyen, bir şeye farklı bir şey katmak isteyen bizim coğrafyada hep delidir. Ne olur böyle deli kalmaya devam edin. Şimdi lafı üçüncü deliye verelim. Bego, sen ne diyorsun? Sen nereden oldu da, yani işinde gücünde bir tane adamdın yani. Nereden çıktı buraya geldi?
Çok teşekkür ediyorum öncelikle böyle bir imkan sunduğunuz için. Ya benim aslında hikayem tamamen biraz böyle farklı ilerledi. Ben kendimi işin içinde buldum. Ben 15 yaşında çocuk işçi olarak tekstilde çalışmaya başladım. Yani aslında Bingöllüyüm, Türkiye'nin doğu tarafından. Sosyal bir sorundan dolayı buraya göç etmek zorunda kalmıştım çocuk işçi olarak. Tekstilde yaptığım iş kot kumlamaydı. Yaptığım iş aslında ölümcül bir hastalığa sebep oluyormuş. Silikoz hastalığı. 2005 yılında aslında bir arkadaşımın silikozisten hayatını kaybettiğini öğrendim. 2007'de de bir silikoz teşhisi aldım. Silikozis aslında dünyada bilinen bir hastalık ama Türkiye'de tekstilde ilk kez 2005 yılında teşhis edilmiş bir hastalık. Tabii benim için bir travmaydı bu. Yani düşünün, aslında siz bir yere çalışmaya gidiyorsunuz, bir fabrikada çalışıyorsunuz. Yıllar sonra yaptığınız iş ölümcül bir hastalığa sebep oluyor sizde. Ben böyle bir şeyi hiç duymamıştım aslında, çocuk olarak başladığım bir şeyde ve bir fabrikada işliyken çalışıp hayatını kaybeden İşçinin hikayesini pek okumamıştım. Benim için bir travmaydı. Diğer bütün işçiler için aslında bu bir travmaydı. Ve 2008 yılında bir gün aslında bu durup dururken olmadı. Bu kader olmamalı. Yani biz aslında sosyal bir sorundan kaçarken burada gene bir sosyal sorunun parçası olmuşuz. Ve bunun mücadelesini etmek gerekiyor. Yani aslında insanlara bunu duyurmak, derdimi anlatmam gerekiyor deyip aslında bir derdimi anlatacak bir mektup yazmıştım. Leyleğine atılmış yavruları aslında... izleyicilerimiz internetten bulabilirler, mektubu okuyabilirler. Ve mektubu dönemin gazetelerine atmıştım. Ertesi gün bir arkadaşım aradı ve dedi ki şu an bir gazetede ana sayfada manşetten haber olmuşsun. O gün akşama kadar aslında telefonum susmadı. Birçok insan aradı beni. Ne yapabiliriz? Ve 2008 yılında bir komite kurduk. Kod kumlama işçileri dayanışma komitesi. Çünkü yaptığımız iş aslında kod kumlamaydı. Ve yaptığımız işin sonucundaki hastalık bir meslek hastalığı. 1948 yılında il öyle yapılmış bir sözleşmede kabul edilmiş bir hastalık. Bütün dünyada öyle görüyor. Bizim ülkemiz de 1948'de onu öngörmüş. Ancak bizim çalıştığımız sektör tekstil, malum hale işte kayıt dışının en yüksek olduğu sektörlerden biri. Ve bizim sektörde de işçilerin %99'u kayıt dışı çalışmıştı. Bir kayıtlı çalışan bendim. Ama şöyle bir şey var, yani birçok insan etrafında ölüyor ve sen kendi başına mutlu olamıyorsun, diyemiyorsun. Yani ben tamam kayıtlıyım, işte şu an haklarımı alıyorum ve bir hak mücadelesine başladık. Bu hak mücadelesi aslında Türkiye'de 3 yıl içinde, işte ilk başarımız 2009 yılında Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kod kumlamayı yasakladı. Çünkü hiçbir şekilde önlem alınamıyordu. 2010 yılında ikinci başarımız, Bakanlar Kurulu kararıyla silikozis hıfzı sağ grubuna tabi edilerek tedavisi ücretsiz hale getirildi. 2011 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de desteğini alarak aslında hükümeti ikna edip bir yasa çıkartırıp bütün silikozis hastalarına emeklilik hakkı tanındı. Yani aslında bu sanırım Türkiye tarihinde de bir ilkti. Bir grup işçi böyle bir başarıya imza atıyordu. Ama durumumuz çok acildi. Biz aslında insanları dolaşırken, insanları ikna ederken şunu söylüyorduk. Yani bu acil bir konudur. Bunu hiçbir politikaya malzeme etmeden aslında sonuca odaklı gitmemiz gerekiyor. Çünkü ölüyoruz. Türkiye'de bu mücadeleyi başardığımda aslında birçok markanın başka ülkelerden ürün tedarik etmeye başladığını fark ettim. Ve 2012 yılında da aslında Bangladeşli bir gazetecinin haberi üzerine oradaki fabrikalardan çok ciddi haberdar oldum. 2010 yılında da global bir forumda 66 ülkeden insanlar katılmıştı. Ben onlara kod kumlamayı anlattığımda birçok insan bu benim ülkemde de yapılıyor denmişti. Ve ben aslında mücadeleyi kazanmıştım Türkiye'de. Kod kumlamayı yasaklatmıştım. İşte ücretsiz sağlık hakkı kazanmıştı. İşçiler emekli olmuştu. Artık gidip huzurlu bir şekilde evde yaşamam gerekiyorken bir anda içim içime sığmıyordu. Çünkü şunu düşünüyordum. Ya ben kod kumlamada çalışırken bu işin bir gün beni öldüreceğini bilmiyordum. Ama şu an biliyorum ki başka ülkelerde bu işi yapan insanlar ölecek. Ve ben bunu biliyorum, bu bilgiyle duramam. 2011 yılında İngiltere'deki bütün moda okullarını dolaşırken aslında moda belirleyicilerine siz modayı belirlerken bunun insanların sağlığı üzerinde etkilerini biliyor musunuz diye sunumlar yapmıştım. Ve İngiltere'deki öğrenciler ve oradaki bir sivil toplum kuruluşu Killer Jeans diye bir kampanya başlattılar. Ve birkaç yıl içinde aslında bütün dünyada 100'den fazla markayı ikna ederek tedarik zincirinde kod kumlama yapmayacaklarını açıklattık. Bunu yaptığımızda aslında kod kumlamayla beraber diğer bütün tekstil işçilerinin aslında kırılgan bir tabakada olduğunu fark edip onların koşullarını iyileştirmek üzere de uluslararası bir sivil toplum kuruluşunun Türkiye'deki yapısını kurdum. Devam edeyim mi?
Şimdi bir soru soracağım. Habire bana mesajlar geliyor. Onlara da bakıyorum sorularla ilgili olarak da. O yüzden. Şimdi burada ne olurdur? Burası çok hassas. Çünkü şöyle bir şey var. Hani biraz önce açılışta dedim ya ben kapitalizm başka bir şey, kapitalist başka bir şey. Bir sistem içerisinde aslında insanların çabalarıyla o sistemi daha iyi hale getirebilmek mümkün. Itır'ın söylediği gibi yani bir kaynağı hiç akla gelmeyecek yöntemlerle bir kaynak geliştirebilmek mümkün. Uygar'ın söylediği gibi ya kardeşim ne alakası var? Bu söylediğin olur mu? Greenpeace ne, Change.org ne? Bak kaç milyondan nerelere gelmiş diye bir şeyler. Şimdi bunların hepsi mümkün ya. Benim elime çok yeni bir bilgi geçti. 1 Mayıs günü yayınlanmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi TÜİK ve SGK verilerinden bir İstanbul çalışan profili var. Hani söylediğinize de ha bugün neredeyiz'i anlatan bir şey. Şöyle söylüyor. Türkiye'de çalışan 100 işçiden 29'u İstanbul'da, %22'si kayıt dışı. İstanbul'dakiler. Efendim iş yerlerinin %42.6'sında 10 ya da daha az çalışan var. Çalışanların %8'i ücretli, maaşlı ya da yevmiyeli çalışırken günlük ortalama kazanç 163 lira. Bu şimdi nereye doğru gidecek? 10 günde ne olacak? 30 günde ne olacak? Devalüasyon olur mu? Ekonomi? Onlar ayrı kenarda konular. Erkeklerin ortalama kazancı, her zaman bu erkek kadın meselesi bir kez daha karşımıza çıkıyor. Kadınlardan daha fazla. Ve ilginç şekilde 100 işçiden 29'u erkek çalışan, kadın sayısının bakıldığı zaman toplam çalışan sayısına, kadın sayısının 2 katından daha fazla. Kadın sayısı çok daha az ve hem az sayıda çalışıyorlar hem de daha az bir ücret karşılığında çalışmak zorundalar. En fazla çalışan insan İstanbul'da 35-54 yaş grubunda, ilk ve ortaokul mezunu sayısı ise %46. Şimdi böyle bir profil var. Bu profilde hakikaten bir taraftan öğretim üyeliği, kadın olmak, bir taraftan erkek, bir taraftan çalışan olmak, bir taraftan çocuk işçi olmak. Yani eğer hepiniz akademisyen olsaydınız şöyle bir varsayımda bulunacaktık. Ya bu akademisyenlerin işi. Hepiniz erkek olsaydınız veya kadın, bu kadınların işi. Veya hepiniz çalışan. Hayır değil. Bu belli ki herkesin işi. Şimdi dönüp tekrar ikinci tura baksak. Itır sen Ashoka. Ashoka'yla benim bildiğim, hafızam beni yanıltmıyorsa grup 4 sene önce bir karşılaşıyor. Ashoka'yla ya biz ne yaparız vesaire, çünkü rahmetli İbrahim Bodur'un da hep bu sosyal gelişim, onun zihninde bu kavram, bu kelime yok. Ama onun yaptığı hareketlerde hep bu gençlere destek vermek, kurduğu vakıf, okuttuğu insanlar, yani yüzler binler seviyesinde insana destek vermiş. Hep bir sosyal fayda yaratma hevesi var. Bu Ashoka ile karşılaşmanız, Ashoka meselesi, diğer meseleler, bir de senin hafızan beni yanıltmıyorsa bir British Council'in bir, ben baktım rapora, 99 sayfa referansları hariç araştırmalıyım bunun için üstelik. Oralardan bize bahsedip de bunu bir akademisyen ve aynı zamanda sosyal etki, bana bir de şöyle bir şey söylenmişti, onu bir tam netleştirelim. Normalde iş hayatında önce business plan vardır. Ya kardeşim kaç paralık iş yapacaksın bir getir görelim. Sonra sosyal bakalım vardır. Ama burada tersi. Lütfen bize
tam
biraz
tersi. Tamam. Çok teşekkürler. Evet. Yani bugünkü tabii buluşmamızın da başlığı sosyal girişimcilik, sosyal girişimler. O yüzden aslında çok basit bir şekilde kavramı, ben de kavramdan başlamak istiyorum iznin olursa. Evet. Şimdi sosyal girişimci, evet girişimci, fakat çıkış noktası mutlaka bir sorunu çözmek olması gerekiyor. Ya bu mesela bizim adım adımı kurarken çözmeye çalıştığımız sorun. Bireylerin hiçbir şekilde sosyal problemleri çözmede kendilerinde bir sorumluluk görmemesi ve sivil toplum kuruluşlarının bireylere pek konuşmaması, onları potansiyel destekçi olarak görmemesiydi. Yani biz bu sorunu çözmeye çalıştık. İşte Bego, Uygar, hepimiz bir sorundan yola çıkıyoruz. Yani sosyal girişimci mutlaka bir sorundan yola çıkar. Ama bir STK'dan, dernekten, vakıftan farklı olarak bunu bir iş modeliyle yapar. Yani bağışlara bağlı olmadan sürdürülebilir bir iş modeli geliştirir. Gene geleneksel bir işletmeden farkı, eğer bir gelir fazlası olursa biz buna kar dememeyi tercih ederiz. Bütün ödemelerini yaptığı maaş politikası adil, gezegene, insana hiçbir şekilde zarar vermedi. Ondan sonra eğer bir gelir fazlası varsa bu gelir fazlasını ortaklarına dağıtmaz ve tekrar sosyal etkisini arttırmak için kullanır. Yani olmazsa olmazları sosyal girişimciliğin bu. Şimdi dünyadaki en büyük sosyal girişimcilik ağı Ashoka, Bill Drayton tarafından kuruluyor. Ve Ashoka'nın amacı da bizler gibi sistem dönüştürme potansiyeli olan insanları desteklemek. Yani geleneksel filantrofi, hayırseverlik perspektifinden çıkarak aslında sistem dönüştürmüş, dönüştürme potansiyeli olan bizler gibi insanları desteklemek. Ve Ashoka Türkiye'de uzun yıllardır var. Şimdi İbrahim Bodur'la nasıl bir araya geliniyor? Merhum İbrahim Bodur'un mirasıyla. Aslında orada da eskiden tabii daha geleneksel biçimde filantrofi yaklaşımı benimsenirken, şimdi artık yeni nesil destekçilik, yani sosyal girişimlere ve girişimcilere yatırım yapma bakış açısı benimsenmeye başlanıyor ve Ashoka ortaklığı burada devreye giriyor. Şimdi Ashoka'daki sosyal girişimciler bizler gibi biraz daha ileri aşama. Yani belli bir noktaya gelip etkisini ispatlamış ve sistemi dönüştürmeye başlamış insanlar Ashoka Fellow seçiliyor. Fakat biliyorsunuz İbrahim Bodur ödüllerinde erken aşama da var. Yani erken aşamada da yakalanıp onların kendilerini geliştirmesine destek verecek şekilde mekanizmalar da var. O yüzden bence harika bir iş ve güç birliği oldu. Yani bir yandan Ashoka'nın deneyimi, bir yandan buradaki heyecan ve aslında değerler birliği gerçekten çok güzel bir araya geldi. Ve bu seneki ödüllerin sanırım başvurusu bugün başlıyor. O yüzden bizim için çok heyecan verici bir süreç.
Evet.
Oradan da belki küçük bir çağrı yapmış olalım. Yani bugün başlıyor ve başvuruları almaya başlıyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Ben de oradan bir bağlantı yapayım. Galiba 1000 civarında başvuru var. Yani bunun artması evet. Çok bir şey. Biraz önce ilginç bir şey söyledin. Dedin ki artan bir para olursa onu ortaklara dağıtmıyoruz. Şimdi ben deminden evet. beri aynı şeyi söylüyorum. Bazı bize katılan çok değerli herhalde izleyen insanlar var. Bazılarının adları soyadları var, bazıları kod kullanıyorlar. Bir katılımcımız, hanımefendi, beyefendi bilemiyorum ama senin hikayen rumuzuyla katılıyor. Demiş ki %300 kar mümkünse sermaye kendi sermayedarını asar. Böyle bakıyor. Kapital, kapitalist ve kapitalizm farklı şeyler söylemi muğlak ve temelsiz diye bir görüşü var. Biz burada her türlü görüşü görmek zorundayız. Görmeyip kendi hoşumuza gidenleri veya bizi destekleyenleri değil bakmalıyız. Belki ben kısa bir şey söyleyeceğim, oradan da görüşünü merak ediyorum. Bugün okudum. 110 milyar dolar serveti vardı Jeff Bezos'un. Geçen hafta galiba 10 milyar dolarını çevre vakıflarına bağışlayacağını açıkladı. Şimdi konuştuğumuz para, ya canım 110 milyar doların 10 milyar dolarını harcamış dendiğinde ben şöyle söyleyeyim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin 10 milyar doları olsa TL-dolar ilişkisini 7 liradan 6 liraya düşürebilir. Bu çok büyük, çok ciddi bir para ama böyle de bir görüş var. Senin söylediğin şey kapitalist sistem içerisinde demek ki var olabiliyoruz. Ben yanılıyor muyum? Senin görüşün nedir? Onu bize açıklar mısın? Aynısı kapitalizm içindesin değil mi?
Evet, yani tabii var olabiliriz. İlla kapitalist sistemi olduğu gibi yok etmeden de biz burada sosyal de yaratabiliriz. Ama dediğin gibi bunun farklı yolları var. Yani biz gerçekten bir vakıf kurabiliriz. Mesela Bill ve Melinda Gates vakfını düşünebiliriz. Yani bu düzenin içinde, sistemin içinde büyük servet sahibi olmuş insanlar. Warren Buffett da bunlardan biri. Biriktirdikleri servetin çok büyük bir kısmını, tamamına yakınını hatta, dünyadaki sosyal sorunların çözülmesine harcamak üzere vakıflar kuruyorlar. Bu da bir yöntem. Yani bu daha geleneksel filantrofi yaklaşımı. Hatta miras bağışçılığı diye yeni yeni gündeme gelmeye başlayan bir şey var. Giving Pledge diye bir şey var. Belki biliyorsunuz. Yani Warren Buffett verince işte başka bir arkadaşı da aynı şekilde ben servetimin çok ciddi bir kısmını bağışlıyorum. Şimdi bu bağışçılık ve bence çok değerli. Yani elde edilen, kazanılmış servetin, kapitalist sistem içinde kazanılmış servetin sosyal fayda için mobilize edilmesi ve bunun en etkin şekilde yapılması. Sosyal girişimcilik başka bir yöntemi. Yani sosyal girişimcilikte bunu bir işletme kurarak yapmak ve gene eğer çok fazla gelirimiz varsa bağışçılık yerine bir sosyal girişimciye de yatırım yapabiliriz. Bir tür etki yatırımcılığı şansımız da var. Yani gene ya bir dernek vakıf kurup kafamızdaki sosyal sorun neyse, bizim mesele ettiğimiz mesele neyse, onun için bir vakıf kurabiliriz, dernek kurabiliriz. Hali hazırda çok iyi işleyen bir yere bağış yapabiliriz. Sosyal girişimci olabiliriz ya da bir sosyal girişimcinin yatırımcısı olabiliriz ve onun etkisini katlaması için finansal destek verebiliriz. Yani yeter ki bir yerinden biz sosyal sorunları mesele edinelim ve bu amaçta zaman, para, emek vermeye hazır olalım. Çok sayıda bunun yöntemi var.
Çok teşekkür ederim.
Ben buna katılmıyorum Fazıl. Yani buna hiç...
Top sende.
Şimdi şöyle, bunlar iyi hareketler, güzel hareketler. Tabii ki yapsın, tabii ki Warren Buffett versin, tabii ki Bill Gates versin, Bezos zaten versin.
Versin.
Ama mesele bizim onların vermesine gerek olmayan adil bir sistemi oluşturabilmemiz. Şimdi onların vermesine gerek olmayan adil sistemde zaten böyle bir zenginlik, böyle bir sermaye birikiminden bahsetmiyoruz. Yani baktığımız zaman sosyal girişimciliğin temelinde yatan unsur şu. Sosyal girişimciler diyor ki benim derdim kar maksimizasyonu değil diyor. Yani tam da o hanımefendinin söylediği gibi 100-300 kar edeceğim diye bir şey yok. Zaten kar maksimizasyonu yok. İşletme ortaya çıkıyor ve diyor ki benim varoluş nedenim, bir sosyal girişim olarak varoluş nedenim gezegene, ekolojiye, doğaya ve insana zarar vermeden, onları sömürmeden bir yeni ürün ve hizmet oluşturacağım diyor. Jeff Bezos şu anda tüketimi Allah nasıl körüklüyor? Nasıl körüklüyor? Yani Jeff Bezos'un bu dünyaya verdiği zararı ben düşünemiyorum bile. Servetinin iki katını verse bile o zararı telafi edemez. O zaman bizim yeni bir tüketim anlayışına ihtiyacımız var ki biz de işte buna türetim diyoruz. Yani doğaya ve insana zarar vermeyen bir yeni iş modelinden bahsediyoruz. İşte bu da türetim ekonomisi ve sosyal girişimler. Yani bir sosyal girişim zaten doğaya ve insana zarar veriyorsa kendine sosyal girişim diyemez. Öncelikle yapması gereken şey doğaya ve insana olan zararını azaltmak, mümkün olduğu en aza indirmek ve iş modeliyle bu faydaya odaklanmak. Ve bunu da bir ticaret anlayışı içerisinde yapmak ama bir adil ticaret anlayışı içerisinde yapmak. Dolayısıyla gelecekte artık Amazon gibi koca şirketlere, Microsoft gibi koca koca şirketlere sadece ve sadece karı kenara koyup sosyal ve ekolojik faydaya odaklandıkları zaman müsaade var. Yoksa bunların çoğu küçük küçük şirketler, kooperatifler, bambaşka iş modelleriyle var olacaklar. Çünkü biliyoruz ki şu andaki mevcut krizin, yani doğayı yok edişimizin, iklim krizinin, biyolojik çeşitlilik krizinin, tatlı su krizinin, yoksulluğun, fakirliğin, her şeyin temelinde yatan şey zaten bu adil olmayan, ister ismine kapitalist sistem deyin, ister tüketim ekonomisi deyin, ister büyüme ekonomisi deyin, bu. Ve bu değişecek. Bunun uçarı kaçarı yok. Ve işte onun içinde bugün sosyal girişimleri konuşuyoruz. Onun içinde gelecek sosyal girişimlerin geleceği. Yoksa bu şirketlerin hepsinin önümüzdeki 10, 15, 20 yıl içerisinde her birinin bir sosyal girişim haline dönüşmesi gerekiyor. Şayet bu yaptıkları hareketler şirketlerini birer sosyal girişime dönüştürme hareketleri ise o zaman onların yanındayım.
Çok şimdi hemen çok güzel, gayet interaktif gidiyoruz. Senin hikayen Rumuzlu, izleyicimiz demiş ki okuduğunuz için teşekkür ederim. Kapital birinci ciltten sevdiğim bir alıntıydı o demiş. Ben de seninle çok hemfikirim. Bir taraftan evet, isim artık zikretmeye gerek yok. Çok büyük varlığı olan insanlar bunun bir bölümünü veriyorlar. Vermeden önce tabi buralarda çok büyük zorluklar var. Yani her ikinizin de bilmiyorum yani Bego bu işlere ne kadar koştu, ne kadar zihinsel olarak yatırım yaptı ama ben onun pratikten, teoriden daha fazla yatırım yaptığını gördüm. Yani hayatın içinden 15 yaşında biri bir işe giriyorsa, yani binlerce kitap ayrı ama 15 yaşında bir çocuk o. Süt yani. Yani birinin verdiği 10 milyar doların onun hayatı hiçbir karşılığı yok. Ve kendisi mücadele etmese bir adım atamıyor. Ne diyorsun Bego?
Yani aslında bu konuda da söyleyeceklerim var. Ben Uygar'a katılıyorum. Yani şöyle, aslında öyle bir dönemdeyiz ki artık tüketiciler daha bilinçli, daha sorgulayıcı durumdalar. Ve birçok marka, birçok aslında bu yani kar hırsıyla büyümüş, bugüne gelmiş markalar aslında sürdürülebilirlik adı altında bu bağışları da yapacak ve hani bu greenwashing dediğimiz şeyi uygulayacaklar. Burada aslında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu insanların adil bir şekilde büyümesi gerekiyor. Bu insanlar büyürken aslında adil bir şekilde paylaşmaları gerekiyor ki buna ihtiyaç kalmasın. Şimdi yapanların hepsi aslında dünyada en çok tüketimi tetikleyen, hepimizin algısını yöneten firmalar ve markaların yöneticileri. Dolayısıyla onu yapmaları beni ikna etmiyor. Aslında ürün üretirken tüketimi tetiklememesi, orada adil paylaşması benim ilgilendiğim alandır onlar açısından.
Tabii yani en başta Itır ne dedi? Yani ben de dikkat edersen felsefenin devletiyle bunu açıyoruz. Niye açıyoruz? Çünkü temel kavram adalet meselesi. Adalet kelimesi aslında itidal kelimesinden gelir kök olarak Arapça. Evet. Ve itidal de denge demektir. Denge de Türkçe denklikten geliyor. Aslında söyledikleriniz etimolojik olarak da anlam olarak da çok net bir şey söylüyor. Bir tarafta dün çok hoş bir sohbetin içindeydim. Kendisinden müsaade almadığım için adını vermeyeyim ama çok sevdiğim, çok kıymetli bir iktisat profesörü dedi ki ben sınavlarda çocuklara şunu soruyorum dedi. Büyüme nedir? Kalkınma nedir? Şimdi anlatabiliyor muyum? Biz sürekli bir büyüme. Ne pahasına olursa olsun büyüme. Şirketlerin stratejik planı. Bu sene ben çok şirketin stratejik planlama toplantısını yönetmiş biri olarak söyleyeyim size. Hep şu söylenir. Bu sene yüzde kaç büyüyeceksin? 5. Türkiye'nin büyümesi kaç? 8. Olmaz. Ya arkadaş, yani herkesin aynı anda büyümesi sistemi krize yol açardı, açtı. Daha ne? Yani daha ne? Hani daha da öteleyerek, yokmuş gibi yaparak, evet, ölü taklidi yaparak sistem ilerlemiyor. Büyümenin de bir adabı varsa da mesele nasıl bir kalkınma modeli olmalı ve bunun, demiyoruz ki herkes eşit bir kazanca sahip olsun ama dürüst olmak gerekirse ben kişisel olarak bunu soracağım şimdi size. Biraz da korona sonrası dünya ile ilgili varsayımlarınıza bakalım. Çünkü çok beni ilgilendiren bir konu bu. Değerler, ahlak, irfan, kurumlar arası etik, bu kadar büyük bir ikazdan sonra da düzelmez mi acaba diye korkan bir taraf, düzelecek işte, iyi fırsat diyen bir umutlu taraf gibi tartışmalar var. Benim soracağım soru sadece şu sizlere. İskandinav ülkelerine yakın modeller dünyada yaşıyor ve bu modeller daha orta sınıfı büyüten modeller. Şu anda dünyada işsizliğin en çok vuracağı model, ki Amerika'da 36 milyona çıktı dün itibariyle. Bundan 2 ay önce 7 milyon işsizleri vardı. Büyük depresyonda 1930'daki işsizlik %25, şu anda %20'ye doğru geliyor. Bu Amerikan tarihinde yok. 1948'den bu yana en düşük işsizliğe sahipti. Şimdi dehşet bir hale geliyor. İngiltere'yi hiç sormayın. Arjantin 1816'dan beri 9. kez geçen hafta default'a düştü. Borcunu ödeyemiyor. Şimdi bütün bunları böyle birleştirerek soracak olsam size, siz gelecekte artık şirketlerin, şirket sahiplerinin, kurumlarının, ya CEO 5 milyon, 50 milyon dolar maaş alıyor. Aşağıdaki bir işe giren insan 1000 dolar, hani dolar diye konuşuyorum, kıyaslaması kolay olsun diye. Bu ya artık insanlık bundan bir edep, bir haya. Tamam, yukarıdaki daha çok alsın, bir sorun yok, ama bu kadar ölçüsüzlük nereye kadar gider ve yeni kuşaklar COVID sonrası işlerinden ayrılmak zorunda kalacak bu büyük yüz milyonlarca insan en sonunda, hani bir tabiri caizse Ege ağzıyla, yetti gayrı demeyecek mi? Itır, ne diyorsun?
Evet, şimdi bu çok kritik bir nokta. Yani mesela sosyal girişimlerden bahsederken bizim çok değer verdiğimiz bir konu, biraz önce bahsettiğin, yani işe giriş maaşıyla en tepedeki yöneticinin maaşı arasında çarpı 5'ten fazlasını biz pek kabul etmeyiz aslında. Çünkü o uçurumun açılması ve eşitsizliklerin artması hiç istemediğimiz bir şey. Fakat yani bu dönem öncesi yavaş yavaş, yani o biraz önce Uygar'ın ve Begon'un bahsettiği MŞ gibi sosyal sorumluluk projeleri, kurumsal sosyal sorumluluk yapma anlayışı aslında yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. Çünkü dünyada sosyal girişimcilik gelişiyor. Alternatif modelleri görmeye başlıyorlar ve artık sürdürülebilir perspektifinden sürdürülebilirlik nasıl sağlanır diye daha böyle 360 derece bakan kurumlar da ortaya çıkmaya başlamıştı. Neredeyse bunu artık bir sorumluluk kavramından zorunluluk kavramına geçirerek bakan. Mesela ben bu kurumların hep yanındayım aslında. Yani onlarla da çünkü birlikte değer yaratabileceğimize inanıyorum. Şimdi içinden geçtiğimiz süreçte dediğim gibi durum biraz daha vahim olmaya başladı. Çünkü biliyorsun 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları zaten hani yapabilecek miyiz, olacak mı? Mesela eşitsizliklerin azalması, toplumsal cinsiyet eşitliği, sudaki yaşam, 10 senemiz kalmıştı ve bazılarında daha çok gerideydik. Ancak şu noktada özellikle eşitsizlikler azalmak yerine tam da söylediğin gibi arttı. Yani bu uçurumlar çok daha fazla açıldı. Ve şu noktada artık bu herkes için, hepimiz için ahlaki bir zorunluluk haline geldi. Yani gene etik perspektiften bakacak olursak, şu anda birey olarak da kurum olarak da hepimizin ahlaki zorunluluğu özellikle bu noktada içinde yaşadığımız dönemde ortaya çıkan eşitsizliklerin azalması katkı sağlamak. Bunu yapmayan ve bu alanda hiçbir adım atmayan kurumların ben sürdürülebilir olacağına kesinlikle inanmıyorum. Yani dünya öyle bir şey yaşadı ki ve aslında yaşamlarımızın birbirine ne kadar bağlı olduğunu o kadar net bir şekilde gördük ki, yani kendi ömrümüzde görmeyeceğimizi düşünüyordum ben böyle bir şeyi. Bu noktadan sonra artık ben yalnızca kârımı maksimize ederim demek çok zor olacak. Çok basit bir örnek vereceğim. Artık böyle üst düzey müşteriye hitap eden moda dergileri bile, çok içinde olduğum için içeriden söyleyeceğim, artık böyle on binlerce dolarlık ürünleri bir daha koyamayacağız bu sayfalara diye düşünüyorlar. Şapkayı onlar bile önlerine koydu. Yani bu noktadan sonra lüks tüketimi bu şekilde tetikleyen ve bu değerleri sahiplenmiş moda dergileri bile olamayacak bence. Ve bunu ben bu sürecin çok olumlu bir sonucu olarak görüyorum açıkçası. Yani artık neyi tükettiğimizi, nasıl tükettiğimizi, kimin nerede ürettiği ürünü tükettiğimizi ve bu ürünün gezegene, insana zarar verip vermediğini daha çok düşüneceğiz. Ve gerçekten bunu zorunluluk olarak görmeyen kurumlar da bence sürdürülebilir olamayacak. Yani çok keskin belki söyledim ama ben böyle görüyorum.
Çok güzel bir şey söylüyorsun, biliyorsun. İkinci Dünya Savaşı'nda şöyle bir şey vardır ya, Pastör Neil Moller'in. Önce Yahudiler için geldiler, sesimi çıkarmadım çünkü ben Yahudi değildim. Sonra komünistler için geldiler, sesimi çıkarmadım çünkü komünist değildim. Sonra sendikacılar için geldiler, sendikacılar için sesimi çıkarmadım. Sonra benim için geldiler, sesini çıkaracak kimse kalmamıştı. Ben de şimdi diyorum ki, önce simitçileri işten çıkardılar, ben simitçi değildim. bir garsonu işten çıkardılar. Garson da değildim. Kapıcıları işten çıkardılar. İşçileri, köylüler işte gidemedi. Ben değildim. Ben beyaz yakaydım. Ben bilgi toplumu üyesiydim. Boston Consulting'in robotlarından bahsediyordum. Artificial Intelligence vesaire vesaire diyordum. Ama bir gün benim de kapımı çaldıklarında o simitçiler vesaire dönüp diyecekler ki senin becerilerin bile yaramıyor. Bu nedenle en azından bir zekayı, insanoğlunun tarihsel zekasını kullanıp bu kolektif ahlakı ortaya koyması gerekiyor. Benim 5. serideyiz. Her seride söylediğim bir şey var. Sizlerin de bu konuda görüşlerini almak isterim. Hem bu soruya ek hem de bu senin söylediğine analiz olarak katkı olsun diye. 3 şey öne çıkacak gibi düşünüyorum ben. Bir tanesi bu dayanışma dediğimiz konu, solidarity. İkincisi mutlaka ve mutlaka ortak çalışma meselesi. Ve üçüncüsü de doğru bilgi. Artık kirli, üzerine oynanmış bu post-truth denen sahte, yani gözümüzün içine baka baka bayağı bir yalanı ve abartılmışlığı, çarpıtmayı marifetmiş gibi gören her türlü bilgi akışı. Bu 3 kavrama sizlerin katkıları ne olur? Ayrıca Itır'a sorduğum soruyla da Uygar sen ne diyorsun? Nereye doğru evriliyoruz? Bu 3 kavrama katkın ne olur? Lütfen.
Esasında ben şöyle düşünüyorum. Bu hani İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri'nden bahsettik. Bugün başlıyor başvurular. Orada benim çok çok beğendiğim ve çok uzgörülü bir ödül kategorisi var. İsmi de işbirlikleri. Yani en iyi işbirliklerini kamuyla, diğer kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, sosyal girişimler arasında kurmuş olan sosyal girişime verilen işbirliği ödülü var. Buna çok değer veriyorum. Çünkü hakikaten bence bu COVID-19 dönemi bize şunu gösterdi ki işbirliği ve dayanışma, birlikte güç birliği yapma her şeyden daha önemli hale geldi. Biz bunu sivil toplum kuruluşlarında olduğu gibi sosyal girişimlerde de şimdi görmeye başlıyoruz. Mesela sivil toplum kuruluşları biliyorsunuz bu Elazığ depremiyle birlikte şahane bir şekilde kenetlendiler. İnanılmaz bir işbirliği ve koordinasyonla oraya çok büyük destek oldular. Şimdi biz de mesela sosyal girişimler olarak işte ihtiyaç haritasıydı. goodfortrust.org'du. Çünkü goodfortrust.org'a bakarsanız bunun biz bir dayanışma ekonomisi olduğunu görüyoruz. Yani bunun içerisinde 100'ün üzerinde sosyal girişim var. Bu sosyal girişimler bir araya geliyorlar, güç birliği yapıyorlar, birbirlerinden öğreniyorlar. Rekabet değil, iş birliği üzerinden bir yeni sistem oluşturmaya çalışıyorlar. Nitekim online'daki etkinlikler ve bizim toplam Good for Trust üzerindeki ekonomimiz COVID-19 öncesine göre şu anda dahi 10 kat arttı. Öyle yani mi? İnsanlar küçük üreticilere, güvendikleri üreticilere ve dayanışmaya önem verdiler ve onun için cüzdanlarını çıkartıp bir bakıma oy vermiş oldular. Yani böyle bir geleceğe oy veriyorlar. Şimdi buna baktığımız zaman COVID-19 sonrası ben işte senin de bahsettiğin gibi bu güvenin çok güçleneceğine inanıyorum Fazıl. Yani güven duygusu işte o hani post-truth meselesini açtık artık. Yani biz artık güven arıyoruz. Güvenlik arıyoruz ve bunu da nerede buluyoruz? Tanıdıklarımızla, bireysel ilişkilerde, yüz yüze ilişkilerde, dokunabildiğimiz ilişkilerde buluyoruz. Veya bunun online'a taşınmış güven ilişkilerinin kurulduğu ortamlarda buluyoruz. Aynen goodfortrust.org'da olduğu gibi. Yani dolayısıyla ben bu COVID-19 dönemi sonrası işbirliklerinin ve dayanışmanın çok artacağına inanıyorum. Ve aynı zamanda da online dünyadaki etkileşimlerin ve online dünyadaki faaliyetlerin çok daha artacağını ümit ediyorum. Şimdi dolayısıyla Ashoka Vakfı olarak da desteklediğimiz bu sosyal girişimler alanının da bence İbrahim Bodur ödülleriyle bu işbirliği işte bu yeni geleceğin de kurulmasında çok önemli birer bir katkı yapmış oluyor.
Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bego sen ne diyorsun? Post korona dönemi ve bu biraz önce konuştuğumuz kavramlara ek ne kavramların var sence?
Aslında ben önce bir ücret politikasından bahsetmek istiyorum. Aslında uğraştığımız bütün sorunlar ücret politikalarından kaynaklanıyor. Yani CEO'nun aldığı ücretle normal işçinin aldığı ücreti sormuştunuz. Aslında tekstildeki, özellikle tekstil özelinde konuşmak istiyorum. Tekstilde yaşadığımız bütün sorunların sebebi düşük ücretler. Yani işçiler düşük ücret aldıkları için geçinemiyorlar. İşçiler geçinmediğinde fazla mesai yapıyorlar. Fazla mesaide dikkatleri dağılıyor, iş kazaları oluyor. Yani tekstil sektöründeki iş kazalarının sebebi düşük ücrettir diyebiliriz. Çocuk işçiliği. Çocuk işçiliği ile ilgili bir sürü STK çalışıyor. Devlet çalışma yapıyor. Yani hiçbir çocuk, yani istisnaları kaydeyi bozmuyor. Hiçbir çocuk ailesinin zoruyla tekstilde çalışmıyor. Çocuklar kendileri görev alıyorlar. Ben aldım. Ben 15 yaşındayken ailem geçinemediği için ben görev alıp tekstilde çalışıp onlara bakmak istedim. Ve tekstilde çalışan çocuk işçiler de onu fark ediyorlar. Yani okula gittiklerinde harçlık ceplerine konulamıyor. Ailelerin aldığı ücretle geçinemiyor aileleri. Ve çocuklar görev edinip işçi oluyorlar. Çocuk işçiliği buradan doğuyor. Aslında birçok STK bu alanda çalışıyorken hepsi yönünü ücret politikasına çevirirse aslında bu sorunu çözebiliriz. O yüzden yani siz İskandinav ülkeleri dediniz. Oralarda mesela çok konuşulmaya başlandı. Living wage, yaşam ücreti. Ve Türkiye'de hala kimse bundan bahsetmiyor. Bence yani bütün anahtar çözüm yaşam ücretinde. Ürünü üreten insanlar bir yaşam ücreti alabilirlerse, aldığı ücretle yaşayabilirlerse bütün sorun ortadan kalkmış olacak. Üreticiler de öyle. Yani üreticiler çok düşük ürünle, çok düşük ücretle ürün üretiyorlar. Aldığı ücret ürüne yetmediği için kayıt dışına kaçıyor. İşte taşeron kullandığında taşeronu düşük ödemeye başlıyor. Ve bu bütün tekstil sektöründeki sorunlara yol açıyor. Diğer sektörlerde aslında tedarik zinciri kullanıyor tekstil gibi. Ben Covid'den sonra yani daha işbirliklerin artacağını, sürdürülebilirliğin, şeffaflığın artacağına inanıyorum. Çünkü yani tüketiciler aslında sorgulamaya başlayacaklar bu süreçte. Yani bu aslında Covid dediğimiz şey bana göre bizim dünyaya verdiğimizin bir karşılığı ya. İnsanlar daha dikkatli davranmaya başlayacaklar. Tercihleriyle değişim yaratmaya başlayacaklar. Ve bu da bundan sonraki süreci sürdürülebilirlik, şeffaflıkla belirleyecek diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim Begon. Şimdi bir saati doldurduk. Bir aşağı yukarı 15-20 dakikalık daha süremiz var. Ben biraz daha böyle hafif de ısındınız. Hafif biraz daha cesaret diyelim. Biraz daha cesur varsayımlar üzerine. Ben ilk topa vurayım. Siz de artık nereden geliyorsanız gelin. Bunlar öneri bazlı işler. Ben yönetim danışmanlığı yaptığım için birçok şirkette insan kaynaklarına hep şunu önermişimdir. Ya kardeşim çok iyi bir satıcıyı, çok iyi bir satıcı satış departmanında şirketin ürünü ahlaklı çalışkan biri satıyor. Ya bunu niye satış müdürü yapıyorsunuz? Diyorlar ki çünkü orada o parayı veremeyiz. Ya diyorum ki bak öyle bir satıcı olsun ki yatay kariyer üretin. Bu satıcılıkta kıdem alarak girsin ve emekli olduğu gün sadece en iyi satıcı olsun. Ama gerekirse genel müdür kadar kazansın. Şimdi bizde tuhaf bir eşitlik ve adalet adı altında bir sistem var. Bu satıcıyı bu görevden alıyoruz, satış müdürü yapıyoruz. İki hata çıkıyor. Her zaman değil elde. Bir, çok iyi bir satıcıyı kaybediyoruz. Kötü bir satış müdürü. Bu kötü satış müdürü satıcıların işini yapmaya çalışıyor. Biz de sadece onu o parayla ödüllendirdik diye sistemi bozmaya başlıyoruz. Bir önerim. Ya bırakın insanları kariyer olarak herkesi yükseltme çabası içindesiniz. Bu yanlış, yeteneksiz, niteliksiz yönetici kalitesine yol açıyor. Peter ilkesi diyor ki bir hiyerarşik örgütte çalışan herkes en yeteneksiz olduğu noktaya doğru yükselme eğilimindedir. Ya hepimizin nefesinin kesildiği bir yer var. Değil mi? Eisenhower çok iyi bir komutandır Normandiya harekatında ama o kadar başarılı bir Amerikan başkanı değildir. Biri başka bir şey. Bu bağlamda sizin cesur önerileriniz ne? Yani biz önerelim, efendim bu bir başlangıç olsun, bu bir cesaret olsun, bir şirket bir bölümünde denetsin. Başka bir yönetici ya bir de böyle bakalım desin. Çünkü bir tür bir sıfır noktasındayız. Itır'cığım ne diyorsun?
Evet, şimdi ilk söyleyeceğim sanırım esnek çalışmayla ilgili olacak. Çünkü yıllardır biz sürdürülebilirlik perspektifinden, işte karbon ayak izi meselesinden bunun savunuculuğunu yapıyorduk. Ya herkesin mi aynı anda ofiste olması lazım? Bazen geliyorsunuz 8 saat böyle oturuyorsunuz. İşte sosyal medya hesaplarınıza bakıyorsunuz ya da Kalkıyorsunuz buradan, mesela Uygar'la işte geçen gün bunun sohbetini yapıyorduk. Ben bir konuşma yapacağım ya da bir bakanlığa danışmanlık vereceğim diye. Sabahın 6'sında uyanıp işte 9'da Ankara'da olup bir saat konuşup aynen geri geliyordum. Ve bu işleri biz uzaktan yapamayacağımızı, uzaktan yaparsak verimli olmayacağını düşünüyorduk. Hele işveren perspektifinden. Bu insanlar evde otururlarsa tembellik yaparlar, çalışmazlar gibi bir bakış açısı çok hakimdi. Şimdi burada şapkayı herkes önüne koyacak bence. İnsanlar evde beyaz yaka gayet güzel çalışıyor. Hatta fazla mesai yapıyor şu anda herkes. Yani hafta sonu akşam falan kalmadı. Şimdi burada bence bu çok ciddi düşünülecek. Yani hem insanlar daha keyifli çalışıyor çünkü evinden kalkıyor, ekranın karşısına geçiyor. Kendi zamanında daha özgür bir şekilde çalışıyor. Hem de biz bu devasa ofislere feci paralar ödüyorduk. Belki bundan da vazgeçeceğiz. Yani ekonomik olarak da aslında kurum için bu daha iyi bir şey. Bence bunu yapmazsak çok kaybedeceğiz. Yani her şirketin, kurumun oturup herkesin gerçekten her gün burada olması gerekiyor mu? O masanın başında mutsuz olduğu küçücük böyle genelde sandalyesinde oturması gerekiyor mu? Bu insan belki bir kafede, deniz kenarında, evinde oturup çalışsa çok daha etkili, çok daha mutlu olmaz mı? Bunu düşünmesi gerekecek ve bence düşünecekler. Aynı şekilde çılgınlar gibi bizi toplantılara göndermeyecekler. Çünkü ne zaman yani gelmek istemiyorum bunu uzaktan yapsak dediğinizde hani yapamayız, olmaz. Gördük şimdi neler yapıyoruz. Bakın biz geçen pazar günü bir festival düzenledik, Fest Together diye. Biz bunu Türkiye'nin ilk sürdürülebilir müzik festivali diye geçen sene kurgulamıştık. İşte vegan yaptık falan, o da bir cesaret örneği, başka bir tartışmanın konusu. 10 bin kişi izlemişti, çok mutlu olmuştuk. 10 bin kişi geldi, geçen pazar yaptığımızı 12 milyon kişi izledi. Yani görüyoruz ki koskoca bir müzik festivalini bile insanları oradan oraya götürmeden, bütün sanatçıları, ekipleri uçağa bindirmeden, işte o festival alanını çöple doldurmadan yapabiliriz. Yani biz çöpleri ayrıştırıp geri dönüştürmüştük. Ama sıfır atık bile kongreleri, etkinlikleri yapmamız mümkün. Bunu gördük. Bence bu noktaya doğru evrileceğiz artık. Yani mümkün olan her şeyi sıfır atık ve gerçekten de ofisin, bu mekanların dışında yapacağız. Belki bu büyük etkinlikleri bir düşüneceğiz. Yani devasa kongreleri, organizasyonları, bunu neden yapıyoruz? Müthiş atık, çöp çıkaran ve karbon ayak izimizi gerçekten çok yükselten. Bence buralarda cesur adımlar atılacak, atılmalı. Çünkü en azından bizler bunu sorgulayacağız artık. Yani işveren gel burada 8 saat otur dediğinde alternatifini gördük, oturmayacağım diyecek ciddi sayıda insan var bence artık.
Itır, teşekkür ediyorum. Kafamda da bir şeyi çağrıştırdın şimdi sen. Biraz iş şuna gelecek belki de. Hem Uygar hem Begon söylesin bunun cevabını lütfen ayrıca. Sen yapmadın. Peki ya yarın Almanya, İngiltere'si, Fransa'sı iş yaptığın Batı evet. dünyasının talebi bu olursa ve de derse ki bunları yapan şirketle çalışıyorum, aksi takdirde sizle çalışmıyorum derse, aynen Begon'un dediği gibi bu koşulları daralttığında, o da zaten hani bu bir yaparsak iyi olur değil, bir mecburiyet olacak. Dolayısıyla onların bu işleri bizden çok önce önleyen ve ileriye doğru hareketler olduğu için bunu görmek mümkün. Geçen iki hafta önce online jimnastik yarışması yapıldı. Bayağı puan aldılar. Kamera karşısında 7 tane hoca puan veriyor. Kız çocukları online dedim ben, eğiliyor, kalkıyor. Şimdi şu hareketi yap diyor, onu yapıyor vesaire. Bayağı ödül alıyorlar filan. Ya o bile oldu. Tamam, bu bayağı fantastikti. Ama o bile oldu. Kim bilir neler yapılabilir. Uygar ne diyorsun?
Bence de yani çok kutunun dışında düşünmek lazım ve olabiliteler var. Yani mesela senin o bahsetmiş olduğun yatay kariyer olayı bence çok çok geçerli. Çünkü insanların da mutluluklarıyla ilgili bir şey. Biz hep şunu söylüyoruz. Yani yapmamız gereken şey kar maksimizasyonu değil, mutluluk maksimizasyonu diyoruz. Dolayısıyla ne derecede biz mutluluğu arttırabilirsek o kadar iyi. O senin açmış olduğun yolda biraz ilerleyeceğim ben. Bir tanesi bizim Ashoka Fellow'lardan Burak Ülman vardır. Başka bir okul mümkün diye. Onun bize öğrettiği çok güzel bir yatay örgütlenme biçimi var. O da sosyokrasi deniyor buna. Biz çemberler şeklinde yönetiyoruz sosyal girişimlerimizi genellikle. Hiyerarşi olmadan, en azından Good for Trust'ta biz bunu benimsedik. Burak'tan bunu öğrendik ve zaten öncesinde de benzer bir şey vardı ama en azından formalize etmiş olduk. Ne oldu bu şekilde? Şimdi biz çemberler halinde yönetimi gerçekleştiriyoruz. Herkesin eşit söz hakkı oluyor. Bir çember içerisinde birisi bir fikir ortaya koyarsa, başkalarının buna itirazı yoksa o fikirler gerçekleşiyor. Dolayısıyla herkesin inisiyatifi olmuş oluyor. Bu bence çok önemli bir, hani kutunun dışında örgütlenme biçimi. Her zaman için hiyerarşik örgütlere ihtiyacımız yok. Bir diğeri de şunu düşünebiliriz. Bu kadar otonomi olunca artık böyle koca koca yapılar yerine böyle çemberlerden veya gruplardan bir araya gelmiş konglomera örgütlerden bahsedebiliriz. Konglomera şirketlerden bahsedebiliriz. Yani tek bir böyle monolitik şirket yapısından değil, küçük küçük parçaların bir araya gelip bir bütün oluşturduğu, aynen insan vücudu gibi. İnsan vücudu nasıl bir sürü hücreden oluşuyor. Bu hücrelerin farklı farklı fonksiyonları var. Ama hepsi bir araya geliyorlar ve birlikte hareket ediyorlar. O kendi görevleri çerçevesinde. Dolayısıyla böyle bir organizmal yapılardan bahsedebiliriz. Ki bunların hepsi sosyal girişimlere biraz da daha uygun ve onlara daha sıcak gelen yaklaşımlar. Bir diğeri daha var. Bundan da bahsetmek istiyorum. O da social franchise dediğimiz kavram. Yani biz hep franchise kavramıyla hareket ediyoruz normal iş dünyasında. Bir de social franchise denilen bir şey var. Bu da bir bakıma bölünerek veya çoğalarak yaygınlaşmayı getiriyor. Yani ne oluyor? Biz şimdi goodfortrust.org Türkiye'de var. Türkiye'de ilerliyor, büyüyor. Şimdi biz ne yapacağız? Goodfortrust.org'un Güney Afrika'da da bir başka ne denir? Şubesini mi açacağız? Hayır, biz diyoruz ki Güney Afrika'da social franchise'la oradaki bir sosyal girişimin kendi inisiyatifiyle yeni bir sosyal girişim oluşsun, kök salsın, farklı biçimlerde evrimleşsin ama birlikte hareket ettiği için birbirinden öğrenerek ilerlesin. Dolayısıyla bunu da yine o bahsettiğin hani farklı düşünme biçimlerinden yola çıkabiliriz ve zannediyorum bunlar hem COVID-19 süreci için daha başarılı modeller olarak da ortaya çıkacak.
Teşekkürler Uygar. Ben de bir not alıyorum buraya. Bego, sen ne diyorsun? Ne önerilerin var bize?
Eğer müsaadeniz olursa aslında temi yarım bırakmıştım. O cesaret bölümünü de tamamlayayım. Ben 2016 yılında Ashoka Fellow seçildim. Yani aslında o süreçten sonra yaptıklarımı da biraz anlatmak istiyorum. İlk yaptığım, şu an meslekhastalığı.org adında bir portalimiz var. Bu portalimiz aslında her ay 1000'den fazla işçiyi meslek hastalıklarıyla ilgili yönlendiriyor. Çünkü Türkiye'de aslında meslek hastalıkları çok bilinmeyen bir kavram. Ve ben kendim ilk meslek hastasının lafını duyduğumda aslında ben o işi o kadar sevmiyordum demiştim. Düşünün meslek hastalığı ne kadar bildim. Bir de Temiz Giysi Kampanyası Derneği'ni kurdum. Orada aslında Temiz Giysi Kampanyası Derneği'nde biz tüketicileri örgütleyerek oradan aldığımız yumuşak güçle markaları zorlayarak işçilerin talepleri lehine adımlar atmalarını sağlıyorduk. Ve tekstildeki aslında zararlı prosesleri inceleyip onlarla ilgili önlemler almaya çalışıyorduk. Birçok kampanyamız var orada aslında. Şeffaflık, living wage, yani yaşam ücreti gibi kampanyalar var. Ve bir de urgent appeal dediğimiz, yani acil eylem dediğimiz şey, işçiler sorun yaşadığında, çünkü biliyorsunuz bütün markalar tedarik zinciri ile çalışıyor. İşçiler tedarik zincirinde sorun yaşadığında bize başvurduklarında biz o markalarla görüşerek o sorunları çözüyorduk. Bu süreç bir döngüye girmişti. Sürekli tekstilden sorunlar geliyor. Ben işte markalarla iletişime geçip, eğer iletişimle çözüyorlarsa çözüyor, çözmüyorsa tüketicinin gücüyle çözdürüyordum. Ve bir sorunu çözdüğümde başka bir sorun geliyordu. Ben geldiğim noktada şunu gördüm. Asıl sebep, yani bütün sorunların oluş sebebi, bir ürünün adil üretilmemesi. Ve tekstilde mesela kot kumlamayı biz yasaklattık ama yerine başka bir kimyasal geldi. Potasyum permanganat denen bir kimyasalla tekstilde beyazlatma yapılıyor. Şu an tekstil sektörünün neredeyse %90'ı bunu kullanıyor. Ve bu kimyasal Avrupa Kimyasal Ajansı ECHA tarafından yasaklı kimyasallar sınıfına eklenmiş. 2018'de biz bununla ilgili bir rapor yayınladık ama kimse aslında önlem almıyor. 2018 yılında bir video çektik. Temiz giysi nedir? Bizim nezdimizde temiz giysi aslında işçi emeği yani çocuk işçi çalıştırılmadan, işçiler sömürülmeden üretilen bir giysidir. Bununla özellikle aslında daha önce böyle bedel ödediğim kot sektörü, çünkü en zararlı ürünlerden biri kot, yani aslında üretim sürecinin zor ve emek isteyen tarafı olduğu için kot sektöründe aslında bir değişimle yani bir çağrı yapmıştık aslında, temiz giysi üretin. Burada bir dönüş olmayınca ben bir model üretelim derdine düştük ve 2019 yılında insana, çevreye, doğaya saygılı bir model ürettik. Bu da işte şu anki sosyal girişimim aslında Bego Jeans. Bego Jeans yani yaptığı modelle aslında bir ürünün çevreye, doğaya, insana saygılı bir şekilde üretilebildiğini ve bu ürün üretilirken hale bir business planıyla para kazanılabildiğini gösterdi. Buradan da çağrım aslında bundaki sonraki süreç için bütün markalara adil ürün üreterek para kazanabilirsiniz. Yani markalar bir ürün ürettiğinde minimum 1'e 3 kar ediyorlar. Dolayısıyla özellikle fast fashion markaları bir tişörtü 2 euroya satıyorlar. Bir tişört 2 euroya satılıyorsa bunu üretmek için dibe kadar indiriyorlar. Bunu indirdiğinde tedarik zinciri kendine yaşam şansı bulmuyor. Gerçekten yaşayamıyor. Yani üreticiler aldığı ücretle işçiye ödeme yapamıyor, materyali doğru kullanamıyor, ucuz malzeme kullanıyor. Bu da fast fashion'ın aslında o döngüsel dediğimiz o hızlı moda döngüsü bütün yaşamı felç ediyor. Dolayısıyla markalara bundan sonraki süreç için özellikle çağrım aslında adil ürün üretmeleri. Çevreye, doğaya, insana saygılı ürün ürettiklerinde aslında dünyadaki birçok sorunu çözmüş olacağız.
Üçünüz de gayet iyi fikirler, gayet ilginç. Yani ya olur mu böyle şeyler değil. Yani bayağı yapılabilir bir şeylerden bahsediyorsunuz. Bir de galiba dünya buraya doğru gidiyor. Peki bu ödül programından biraz bahsediyor olsak. Biliyorsunuz Holding'in düzenlemiş olduğu bir sosyal girişimcilik üzerine bir ödül programı var. Bu yeni nesil sosyal girişimleri de teşvik etmek amacıyla. Yani eskiden yaptık bitti değil, bunu bir sürdürmek. Bunun bir ev sahipliğini yapma meselesi var. Bu konudaki görüşleriniz nedir? Nasıl gidiyor? Nasıl buluyorsunuz? Öneriniz var mı? Sizi en çok heyecanlandıran tarafı ne? Bir de buna girmek isteyen kişilere nasıl bir heyecan, nasıl bir onlara cesaret verirsiniz? Hatır, ne diyorsun?
Evet, yani bence sosyal girişimciler birbirini çok iyi anlarlar. Burada da gördüğünüz gibi biz üçümüz ara ara fikir ayrılığımız olsa da birbirimizi çok iyi anlıyoruz. O yüzden bu dünyaya girmek, hele hele böyle bir destek varken girmek gerçekten müthiş. Yani etkisini arttırmak için herkesin, her sosyal girişimcinin erken aşamada olsa, ileri aşamada olsa başvurmasını isterim. Yani ben çok hani iyi geleceğine onlara inanıyorum. Çünkü hem desteği alacaklar hem de diğer sosyal girişimcilerle beraber olacaklar. Yani yıllar önce bu ödülü almış insanlarla bir arada çalışacaklar. Jüri üyeleri, mentorlar, Ashoka Network'ü hep beraber olacağız. Ve aslında birbirimize bir değer katarak ilerleyeceğiz. Bence en değerli kısmı bu. Ve ben de Uygar gibi 17. amaç biliyorsunuz sürdürülebilirlik için ortaklıklar. Yani dünyanın sorunlarından hiçbirini tek birimiz tek başına çözemeyiz. O yüzden bu işbirliği ödülünü çok çok çok önemsiyorum. Lütfen güzel işbirliklerinizle gelin, biz de sizden öğrenelim diyorum.
Çünkü bu da bir taraftan kolektif bilinci geliştiriyor değil mi? Çok teşekkürler. Uygar, ödülüne.
Biliyorsunuz İbrahim Bodur ödülleri şu anda zannediyorum 3. senesini bitirdi. Bu 4.'sü. Ben de 3.'sünde jüri üyeliği yapma şerefine sahip oldum. Sağ olsunlar, beni de davet ettiler. Ve inanılmaz ilham verici bir şey. Yani birincisi gençlerin, toplumda insanların... yol almış kişilerin bir anda bir hayat değişikliğiyle veya ta işin başından beri tamamen sosyal faydaya, sosyal etkiye, gezegene, doğaya ve insanlara faydalı işler yapmak üzere bir iş modeli geliştirmiş olması, bir ürün veya hizmet ortaya koyuyor olması inanılmaz ilham verici. Çünkü o zaman diyorsunuz ki ya evet, bir şeyler değişiyor, bir şeyler farklı bir yere doğru evrimleşiyor ve orada da Önemli olan şey buraya geldiğiniz zaman sadece ödül almak değil. Burada bir sürü finalistler var. Bir sürü gelen insanlar ve tekrar tekrar da başvuruyorlar. Sonuçta burada bir ekosistem var. Yani ekosistem dediğimiz şey ne? İş dünyasında girişimciler çok kullanıyorlar ama sosyal girişimde esas ekosistem yerini buluyor. Çünkü ekosistemde karşılıklı yardımlaşma, işbirliği, birlikte hareket, birbirini güçlendirme, çoğalma, genişleme, faydalı olma gibi kavramlar var. Ekosistem kavramının içerisinde o var. Bir ekolojiden gelen, doğa bilimlerinden gelen bir kavram olarak. Dolayısıyla bu beni işte çok heyecanlandırıyor. Dolayısıyla erken aşama veya biraz daha ilerlemiş veya bir işbirliği oluşturmuş sosyal girişimler varsa mutlaka ve mutlaka başvursunlar. Eminim bu süreç onlara çok iyi gelecek. Aynı zamanda da başka sosyal girişimcilerle tanışıp onların maceralarını görüp onlardan öğrenme ve ilham alma şansına da sahip olacaklar.
Teşekkür ederiz. Sürekli altyazı geçiyor zaten. Hem internet sitesini görüyorlar izleyiciler hem de bugün itibariyle başladığınız zamanlamayı da görüyorlar. Bego, söz sende.
Ben sosyal girişimcilik ödüllerini çok kıymetli buluyorum. Sosyal girişimciler için aslında bu can suyu oluyor. Sosyal girişimciler bazen aslında cesaretsiz olabilirler. Hani kimse desteklemez diye düşünebilirler. Aslında yola çıktıklarında yani birçok sosyal girişimcilik fonunu bulabilirler, rastlayabilirler. Bu anlamda bu onları cesaretlendiren bir fon. O yüzden İbrahim Bey ruhu şad olsun. Çok kıymetli buluyorum bu ödülü.
Teşekkürler. Şimdi bir kısa soru var Itır'a. Itır, senin söylediğin hangi festival ismi lütfen demiş? Art Antakya, eğer yanlış okumuyorsam. Festivalin adını söyleyebilir misin, online festivalin adını?
Evet, Fest Together. Hatta tabii biz Antakya'da da yapacaktık. Antakya'ya gitmiştik. Antakya ilk talep edenlerden de gelin burada da sürdürülebilir bir müzik festivali yapalım diye. Bu sene olmadı. O yüzden Antakya'da yapamadık. Orada da işte gene kritik kelime bence together, o birlikte olma. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sanatçı, teknik ekip, herkes birlikte çalıştı. Sürdürülebilir bir dünya ve bu dönem ortaya çıkan eşitsizliklerin azalması için. Yani ne varsa aslında ortaklıkta birlikte değer ve güç üretmek de var bence. Ödüller de bunun altını çiziyor, cesaret veriyor. İnanın sosyal girişimciler, bizler belki herkesten daha yalnız hissedebiliyoruz bazen. Başında söylediğimiz gibi sen delisin, sen mi yapacaksın? Başka delileri bulduğunuzda iyi hissediyorsunuz ve delileri destekleyenleri çok seviyorsunuz. O yüzden ben de tekrar teşekkür de etmek istiyorum bu ödül için.
Sağ olasın. Antakya'dan yazan kişi Mehmet Baflazoğlu beyefendiymiş, adını gördük. Zeynep Hanım diyor ki sosyal alanın tecrübeli isimleri kendi deneyimlerinden beslenerek bizi umutlandırdılar. Cesaret kavramının içini sosyal alan gibi zor ve toplumu dönüştürücü etkisi nedeni örneklerle zenginleştirdiler. Cesaret kavramı çok geniş, daha ileride derin de incelemek mümkün ama bu COVID süresince biz bu başlığı kolektif bilinç bakış açısıyla incelemeyi öngördük diye bir sözü var kendisinin. Şaziye Maratacı da demiş ki enteresan, bak çok ilginç bir şey söylüyor. Tam epistemolojik bir şey var burada. Konser asla online. Konser için söylüyor. Gerçek gibi olamaz. Dikkat et, gerçeği nasıl tarif etti? Yani onu gerçek olarak tarif ediyor. Online'da olanı gerçek değilmiş gibi tarif ediyor. Oysa biri, ikisi de gerçek. Fakat zihnin bize yaptığı oyun bu. Biz sadece onu gerçek diye. Hayır, değil. O başka bir türü, bu başka bir türü. Şarkılar, bilmiyorum siz hangisini tercih edersiniz. Pink Floyd gelse, benim yaş itibariyle Deep Purple, Pink Floyd gibi böyle büyük konser olsa online mi değil mi bilmiyorum ama ikisinin de bir tür olduğu aşikar yani. Enteresan.
Orada çok küçük bir şey söyleyebilir miyim? Ya online'ın öyle bir avantajı vardı ki biz sürekli yazışmaları takip ettik. Mesela dediler ki en önden izliyoruz. Hepimiz en önden izliyoruz. Bir tanesi buydu. Gerçekten de öyle. Bir de tabii işaret dili ve sesli betimleme imkanımız oldu. Yani bunu real ortamda yapmak çok zor. Videolar gelince bütün bu işaret dili ve sesli betimleme çok daha kapsayıcı oldu. Yani bir yandan da bence bu çok daha gerçek ve kapsayıcı da olabildi. Gerçek nasıl tanımladığımıza bağlı.
Tabii, şüphesiz, şüphesiz. Şimdi
sağlığı için de daha iyi olabilir bu arada bizim gibi yaşlılar için.
Değil mi? Aynen. Ben de bir kulakta duyma kaybı var çünkü. Ben şöyle bir her birinize birer cümle son sözü vereyim. Ardından da müsaadenizle programı kapatayım. Önce Itır, senin bütün süzdüğün, bütün konuştuklarımızdan söyleyeceğin mesaj cümlen nedir?
Yani iş ve güç birliği. Kesinlikle bu. Cesur olalım ama yalnız olmaz. Yani bizim gibi cesur hayal ortaklarıyla, yol arkadaşlarıyla, aynı kutup yıldızına bakarak, ortak değerlerle birleşerek yol alırsak başaramayacağımız hiçbir şey yok.
Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Uygar?
Ben de şunu diyeceğim. İş dünyasına, şirketlere, yeni girişimcilere hepsine diyorum ki cesaret, bu dönüşümü gerçekleştirin. Çünkü gelecek sosyal girişimlerin doğaya ve insana dost bir ekonominin olacak. Dolayısıyla sizler de cesaretle bu dönüşümü gerçekleştirmek için yola çıkın.
Teşekkür ediyoruz. Bego?
Ben de diyorum ki beraber mücadele edersek dünyayı daha adil hale getirebiliriz.
Üçünüze de çok çok teşekkür ediyorum. Benim kapanış cümlem şu olacak. Hepimizin kiracı olduğumuz bu dünyada biz hiçbir şeyin sahibi olamayız aslında. Ve bu dünya sadece belli bir dönem için, o da çok kısa bir dönem için bize ait. Biz bunu bir bayrak yarışı gibi görüp bir sonraki kuşağa aldığımızdan daha iyi teslim etmenin tek yolu diğer akıllar, diğer zekalar, diğer iyi niyetlerle birleşerek olabilir. Adam Grant'ın Vermek ve Almak diye çok güzel bir kitabı var. Orada liderliği bile verenler, almak peşinde olanlar ne yapıyor, toplumları nasıl dönüştürüyorlar, çok güzel örnekleri var. Zaten biz bu canım güzel Türk dilimizde ne demişiz? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Herkese çok teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkür ederim hepinize, sağ olun.
Çok teşekkürler, çok teşekkür ederiz.